Kıymetli dostlarımız merhaba, ben Ali Can. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün iki konuyu ele alacağız Ergün Hocam'la birlikte. İlki hayvan sevgisi, artan hayvan sevgisi, başıboş sokak hayvanları, bununla ilgili Türkiye'de ciddi bir gündem var. Bir taraftan hayvanlara yapılan eziyetler söz konusu. Bir taraftan da bu başıboş sokak hayvanlarının insanlarımıza verdiği zararlar söz konusu. Bunu ele alacağız. Bu ne anlama geliyor? Bu artan hayvan sevgisi ne anlama geliyor? Yeni bir hayvanperestlik mi ortaya çıkıyor? Şefkat, merhamet ve eziyet arasında ve onlardan da zarar görmeme dengesinde bu konu nasıl aşılabilir? Bunu yorumlayacağız, konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Programımızın ikinci bölümünde de yine insanımızı ilgilendiren, sokakları ilgilendiren, gençleri ilgilendiren önemli bir meseleyi ele alacağız. O da artan uyuşturucu kullanımı. Korkutucu rakamlara ulaştı. Açıklanan istatistikler gerçekten çok ürkütücü. Ne anlama geliyor? Neden uyuşturucu kullanımı artmaya başladı? Muhtemel sonuçları ne olacak? Bizi nasıl bir tehlike bekliyor? Ne tür tedbirler alınabilir? Uyuşturucu kullanımına gençleri, insanımızı sevk eden sebepler neler? Bunları yorumlayacağız programımızın ikinci bölümünde Ergün Yıldırım Bey ile birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çok nasılsınız hocam?
Şükürler olsun, iyiyiz.
Allah iyilik versin.
İnşallah daha iyi olacağız.
Millet hocam olarak. Bu sokak hayvanları meselesi çokça konuşuluyor. Geçtiğimiz haftada Konya'da ki birkaç gün önce Türkiye'ye örnek gösterilen bir hayvan bakım barınağı açılmıştı Konya'da. Ama orada çalışanların bir köpeğe eziyetle öldürdüğünü de izledik o çekilen kameralardan, tesisin kameralarından. Bu tabii sözde hayvanseverler tarafından ki belki hem gerçek hem sözde demek lazım. Çünkü bazen istismara da uğruyor bu sevgi. Tabii sürüldü, sosyal medyaya kondu. Çok büyük bir infial oluştu. Ben şöyle Twitter'a bir bakmıştım. Yaklaşık böyle 500 bin tweet atılmış bununla ilgili. Bir taraftan bu hayvanlara eza cefanın bir haberiydi. Ama aynı o sokak hayvanları... İşte Bitlis'te bir 10 yaşında bir çocuğu kuduz olmasına sebep oldu. Isırdılar ve çocuk öldü bu kardeşimiz. Başka ölümlere de sebep oldular. Bazen sokaklarda böyle hızlı bir şekilde bir refleksle insanlara saldırıyorlar. Onlar trafiğe atlıyorlar, arabalar çarpıyor. Bunlara da şahit oluyoruz. Yaşlılar, çocuklar özellikle çok korkuyorlar bu köpeklerde. İşin bir boyutu var. Yani sokakta başıboş hayvanlar var. Bunlar nasıl kontrol altına alınacak? Yani hayvan severlerle bunlardan korunmak isteyenlerin arasında bir mesele, çözülemez bir mesele haline geldi. Hatta tartışmalarda görüyoruz ki yani hayvan sevgisi, insan sevgisi tercihine kadar gidiyor tartışmalarda bu mesele. İşin bir diğer boyutu da evlerde beslenen evcil hayvanlar meselesi. Orada da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Sokaklarda, caddelerde sabahları, akşamları işte köpek gezdiren, kafeslerin içinde işte kedileri oradan oraya götüren, evde bakılan böyle ciddi evcil hayvanlara da şahidiz. İlginç bir hal almaya başladı. 2004 yılında çıkan bir kanun var. İşte hayvanları koruma kanunu, 5199 sayılı bir kanun var. Şimdi bu Millet İttifakı yeni bir anayasa taslağı açıkladı. Orada hayvanların korunmasıyla ilgili maddelerin olacağı, hayvanların korunmasının anayasal bir güvence altına alınacağından bahsediliyor. Meselenin çok boyutu var hocam. Ben ilk şu soruyla başlamak isterim. Evet, biz hayvanları seviyoruz. Yani dinimiz hayvanlara eza, cefa verilmemesi üzerine ahlak kaideleriyle kurulu. Biz kurban keserken bile işte hayvanın gözünü kapatıyoruz. Onu ürkütmemeye, korkutmamaya çalışıyoruz. Kedilerle ilgili böyle rivayetler var. Hani kedi necis kabul edilmiyor, evde bakılabiliyor. Hayvan aynı şekilde köpekler koruyucu olarak evlerin bahçelerinde istihdam edilebiliyor. Ama başka özellikle köpeklerin evde beslenmesiyle ilgili onların necis sayılan bir takım durumları var.
Maliki ve
evet,
biz Hanefi mezheplerine yani göre değişiyor.
Hı. Yani çok tabii işin fıkhi boyutunu konuşmayacağız.
Evet.
Fakat şunu sormak istiyorum. Bu nereden arttı? Niye biz köpek beslemeye başladık? Özellikle evlerde.
Evet.
Bu başka bir sevginin, bir boşluğun yerini mi alıyor?
Evet.
Hani dinen de böyle bir takım sakıncalar sayılırken özellikle köpekler için, kedileri biraz dışarıda tutuyorum. Niye bu kadar köpek beslemeye başladık? Bu köpek sevgisi nereden çıktı? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Gerçekten de yeni bir düzeye, yeni bir durumla karşı karşıya insanlar. Hayvanlarla ilişkilerinde eskiye nazara çok farklı bir hayvanlarla ilişki dünyamız ortaya çıkıyor. Bu ortaya koyduğunuz resimlerde o açıkça anlaşılıyor. Hayvanlar eskiden daha tabii ki bir mesafelerimiz vardı. İşte diyelim dediğiniz gibi bekçi olarak kullanılıyor vesaire. Ama bugün köpeklerle çok daha fazla insanlar evde yaşıyorlar, beraber yaşıyorlar. Bu Avrupa'dan önce aslında Amerika'da ve Avrupa'da yaygınlaşan bir şeydi. Yani mesela marketlere 2000'li yıllarda İngiltere'de marketlere gittiğimde bir marketin kocaman bir reyonu
mama.
Sadece köpeklerle, evet,
evet,
kedilerin mamalarına ayrıldığını görmüştüm. Bir hayret
şimdi bizim marketlerde
yani.
De var.
Şimdi bizim marketlerde de var artık. Yani o zaman bu sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Bu bir defa modern yaşam tarzı ile ilgili bir şey. Bu modern yaşam tarzında hayvanlar insanların hayatına bu kadar farklı biçimde neden dahil oldular? Ve genellikle hangi insanlar hayvanlarla daha çok yaşıyorlar? Burada çoğunlukla mesela yaşlılar grubu öne çıkıyor, gençler grubu öne çıkıyor. Yalnız yaşayanlar grubu öne çıkıyor. Bu gruplar yani bir yönüyle hayvanlarla yalnızlıklarını gideriyorlar. Bunlar üzerine okuduğumuzda. Yani işte yaşlılar diyelim eskisi gibi toplumda aileyle aktif ilişkisi olan insanlar değil. Onlar bir kişi veya iki kişi olarak tek başına yaşıyorlar. Torun yok, çocuk yok. Toruna ve çocuğa ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bunu bir hayvan alarak onunla gidermeye çalışıyor. Bu yalnız yaşayan insanlarda da karşımıza çıkıyor. Yani insanlar evleniyor gençler diyelim. Bir iki sene, dört sene, beş sene çocuk yapmıyorlar. Çocuk yapmayınca yani insan demek ki kendisi dışında bir varlıkla yakın
temas kurmak istiyor.
Temas kurmak istiyor.
O zaman hocam
yaşamak istiyor.
Bu bir insan yerine konulan bir varlık bu manada.
Yani o öyle bir şey var kesinlikle. Bir yandan çocuk yapmak bir maliyet olarak değerlendiriliyor. Kariyerinin engellenmesi olarak algılanıyor. Ama bu bir ekonomik realite olarak varken öte yandan insan psikolojisi demek ki bir şeye sahip olmak istiyor.
Onu sevmek istiyor.
Şefkatini göstermek istiyor. O çocuk ihtiyacını önemli ölçüde yeni evliler hayvanlarla gideriyorlar. Köpek ya da kedi alıyorlar. Çok önemli bir şey bu. Çünkü çocuğun insanla beraber yaşarken insana şifa verme özelliği var. İnsan genellikle çocukla ilişkisini maddi sorunlar üzerinde algılıyor da işte yok okula gidecek, yok işte bakacağız, anaokulu fiyatı şu kadar, kreş şu kadar, işte çalışmamı engelliyor, kariyerimi engelliyor, hep maddi veçeyle bakıyoruz. Fakat bunlar var, fakat manevi olarak, ruhsal olarak çocuğun bizi rahatlatma, bizi iyileştirme, bizi hayata daha muhabbetle yönelmemize sebep olan bir boyutu da var.
Yani anlamlandırıyor hayatı hocam.
Yakında psikologlar bir de çocuk terapisi diye bir şey çıkaracaklar. Bunlar her şeyde terapi icat ediyorlar ya. Yani.
Evet.
Bunu ıskalıyor yani modern insan. Bunu görmüyor. O nedenle bu hayvanları alırken onlara dikkat ediyorsanız ne diyor? Çocuğum diyor, kızım diyor, oğlum diyor. Ya hayvan hayvandır, insan insandır yani. İnsan hayvana anne olmaz. İnsan hayvana baba olmaz. İnsan çocuğa anne olur, baba olur. Çocuk, insan olan bir varlık çocuk olabilir. İnsan olmayan bir varlık çocuk olmaz. Hayvanı hayvan olarak görmek, efendim onu aşağılamak anlamına değil, onu gerçekliğiyle beraber algılamaktır. Şimdi gerçekliğiyle algılanmıyor çünkü dediğim gibi bir boşluk var.
İnsan yerine yani, koymuş hocam.
İnsan yerine, evlat evet. yerine, çocuk yerine
yani,
koymuş.
Yani o hayvanın mahiyeti değişiyor. Evet. Ciddi anlamda algı da bozuluyor. İşte o insan sevgisiyle hayvan sevgisi tercihine dönüşüyor. Dedim ya hocam tartışma
evet,
ona dönüyor yani.
Problem. Yani insanla
siz
ilişki kurarken.
Siz köpek çocuğu ısırıyor. Diyor ki işte o hayvan hakları sözde hayvan hakları savunucuları. Siz diyor kendi davranışlarınıza dikkat edin diyor. Bak diyor evet. hayvanı ürküttünüz yanından giderken diyor. Yani şimdi suçlu hayvanların o saldırgan tavırlarında bile suçlular insan kabul edilmeye başlandı.
Evet.
Aslında ya tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor mesele.
Evet yani şey var yani hayvanlara biz kendi insani özelliklerimizi yüklemeye başlıyoruz.
Evet.
Bu yanlış bir şey. Hayvan sonuçta içgüdüleriyle olan bir varlık, saldırganlık özellikleriyle olan bir varlık. Bizden farklı özellikleri olan bir varlık. O nedenle biz onu insanlaştırmaya çalışmakla aslında ona haksızlık yapıyoruz. Hayvanı giyindiriyorlar, hayvanı efendim boyalıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunu insanlaştırmak hayvana yapılacak en büyük hakarettir aslında.
Beslenme düzeni mesela bozuk
beslenme
hocam.
Beslenme düzeni de bozuluyor.
Şimdi bu hazır mamalarla besleniyor bu kediler filan. Hani biz biliriz ki işte kediler bir takım böyle haşerat yer, farelerle beslenir filan.
Evet.
Kendi yiyeceğini kendi bulur. Şimdi o tembelliğe de o atalete de sevk ediliyor hayvanlar.
Doğru.
Değil mi hocam?
Aynen öyle. Evin aslında bir takım bahçenin, evin tehditlerden korurken onlar o görevlerini de yapmamaya başlıyor evet. aslında. Onlardan da uzaklaşmaya başlıyor. Fakat modern insanın dediğim gibi yani çocuk sahibi olmama, bunu yük görme durumu karşısında geliştirdiği bir alternatif bu.
Evet.
Ve hayvanlara hakikaten kızım demesi, oğlum demesi de bunun en çarpıcı göstergelerinden birisi. Şimdi tabii bu pitbull gibi hayvanlar da icat edilmiş
evet.
hayvanlar.
Evet.
Bunlar hayvan
evet.
değil, icat
kırma
edilmiş.
Hayvanlar kırma hocam. Hayvanlar hocam.
Ve bunlar insanlar için tehlikeli. Çok tehlikeli bir şey. Yani her gün bir gazetede okuyoruz. Saldırıyor, parçalıyor, bilmem ne yapıyor. İnsan insanlarla yaşıyor. Dolayısıyla komşum var, çevrem var, mahallem var, ortamın var, şehrim var, toplumum var. O insanlara zarar verecek davranışları ortaya koyamazsın. Kendi bencil isteklerin için, bencil efendim ilgilerin için, bencil sevgilerin için başka insanlara zarar verecekse biz onu o ortamda ona sahip olamayız. Onu tercih edemeyiz. Genel bir kararın alınması lazım. Yani pitbull araştırmaların da bu konuda mesela veterinerler veya sosyologlar araştırma yapılması lazım. Hayvanlar ve toplum ilişkisi yeni bir konu işte. Bu üzerine durulmayan bir şey. Avrupa'da var bunlar. Bu zarar veriyorsa o zaman bunu genel olarak yasaklaman lazım kardeşim. Pitbull değil, normal olan, insanlara zarar vermeyen hayvanları besle. Beslenmeye uygun olması lazım. Ortamın, çevren, mahallen.
Evet.
Başkasına zarar vermemesi gerekiyor.
Bunlar hocam komşuluk ilişkilerine evet. de zarar veriyor.
Aynen öyle.
Apartmanlarda bununla ilgili kavgalar var.
Evet.
Yani kedi beslemek, köpek beslemek hele bu.
Çocuklar korkuyor.
Benim tehlikeli yani, türlerin beslenmesi.
Ben de yaşadım bunu. Fındıkzade'de kaldığım zaman benim küçük oğlan sonra haberdar olduk. En alt katıda besliyor kalın pitbull. Çocuk inerken kaçıp gidiyormuş mesela orada. Korkuyla geçiyor bilmem neyle. Benim çocuğuma korku salma hakkını nereden alıyorsun yani? Değil mi?
Evet.
Kendi bir takım zevklerini tatmin edeceksin diye komşunu korkutma hakkın yok sende. O nedenle bu konularda ciddiye alınması lazım. Yani insanlar hayvanlara yöneliyor. Bu tabii bir makuliyeti de olmalı bunun. Bir olumlu tarafı da var. Yani hayvanlarla biz tarih boyunca beraber yaşadık. Hayvanlarsız yaşamadık. Şehir hayatına gelince şehir hayatı hayvanlardan arındı. Şimdi de şehir hayatı tamamıyla hayvanlarla iç içe hale gelmeye başladı. Yani kedi, köpek. Bir 40 sene önce şehir hayatında kedi, köpek besleme oranı çok çok düşüktü yani. İlk İstanbul'a geldiğimde de hatırlıyorum. Ama gittikçe çoğalıyor. Çünkü şehir hayatı hayvanlara uygun bir yaşama alanı değil. Yani alıyorsun kediyi, evde besliyorsun, evin dışında çıkamıyor. O kedinin, o şeyin kendi kardeşi var mı, annesi var mı, arkadaşı var mı?
O efendim, da sevgisiz.
Türleri var mı? Kendi türleriyle tabii, beraber gezmesi, dolaşması.
Kendi ekosisteminde değil.
Değil mi?
Evet.
Ondan çıkarmışız. Bencilce bir tutumumuz var.
Evet.
Biz seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Onun için.
Onun hoşuna gidiyor mu acaba?
Onu eve kapatıyoruz. Şimdi bahçeli veya kırsal alanda yaşasan tamam. Evde de bakıyorsun, dışarıya da gidiyor. Kendi akranlarıyla veya kendi türleriyle geziyor, dolaşıyor. Bazen avlanıyor. Geliyor. Böyle bir şey de yok. Bu aslında yine insanların bencilliğini anlatıyor. Yani efendim ondan rahatlıyor. Tamam, stresi gideriyor. Belli bir şeyi sağlıyor o. Doğru. Fakat o hayvanın durumu nasıl acaba yani? Onun psikolojisi nasıl?
Evet.
Onun biyolojisi nasıl, değil mi?
Tabii kendi...
Tek yönlü bir ilişki
kendi,
var burada.
Türünden, kendi ekosisteminden tamamen yalıtılmış bir halde yaşıyor hocam.
Evet.
Hocam şey olabilir
şimdi
mi?
Şimdi bu dediğin meseleye gelince... o
bir şeydir,
sokak hayvanları.
Evet. Şunu da bir sorayım isterseniz oraya gelmeden. Biz bu tür işte yeni trendlerde... Ya buna sevgi de dahil yani, hayvan sevgisi de dahil. Bu kapitalizmden hani bir şüpheleniriz, o endüstrileşmeden bir şüpheleniriz. Hani az önce söylediğiniz marketlerde, reyonlarda mamalar artmaya başladı. Duyuyoruz ki bu evcil hayvan otelleri varmış hocam. Bu evcil evet, hayvan sahipleri seyahate çıkarken, işte tatile giderken bunları o otellere bırakıyorlarmış. Orada bakılıyor bunlar, dönüşte tekrar alıyorlar filan. Dediğiniz gibi işte bir takım süsler, uygulamalar, giysiler, kıyafetler. Bu bir tüketim nesnesi haline de getiriliyor bu hayvanlar. Acaba bunların da bir parmağı var mıdır bu işte
tabii
hocam?
Yani
bu endüstri sahiplerinin.
Kesinlikle bir endüstriyel olgudur artık hayvanlar. Kediler ve köpekler endüstriyel bir şeydir. Dünya kadar mama satılıyor bunlardan. Bir ticaret var, para kazanılıyor.
Evet.
Bunlarla ilgili reklamlar yapılıyor, başka şeyler yapılıyor. Bir takım ülkelerde yarışmalar yapılıyor.
Evet.
Ve bu şimdi Amerika'da bu elit kesimlerin, yani diğerlerde elitleri imreniyor. Yaptığı şey şudur. Adam New York'ta yaşıyor. Efendim Elazığ'dan gelmiş, Orta Doğu'yu okumuş. Zeki bir çocuk veya Edirne'den gelmiş, Boğaziçi'nden okumuş. Gidiyor New York'ta yaşıyor. Annesi yok, babası yok, kardeşleri yok. Bir tane de orada aynen Jakarta'dan gelen bir tane zeki evlat var. Amerikan devşirmeleri burada. New York'ta yaşıyorlar. Efendim bir tane köpek alıyorlar. Bir tane de orada kız buluyorlar, erkek buluyorlar, evleniyorlar. Her şeyden kopuk, her evet, şeyden yalıtık. Köpek alıyorlar. Sabah akşam bir köpeklerini gezdiriyorlar. Veya bunu yapacak, parayla yapacak adamları var. Elit olmanın şeyi, elit o sınıf olmanın, devşirme elit sınıfının özellikleri bakın.
Köpek gezdiriciler de
tabii,
var değil mi?
Köpeği olacak, vega ya da meditasyon yapacak. Hafta sonları bir yere gitme programına katılacak. Akşam bir birahanede oturup mutlaka mizah falan parçalayacak. Zeka gösterilerinde bulunacak. Ondan sonra vegan olacak. Yani et yemeyecekler bunlar. Hayvan sevgisi
sadece
olacak.
Sadece et değil hocam, hayvansal de, tüm ürünleri yemeyecekler.
Evet, tüm ürünleri yemeyecekler. Bir de eşcinselliği savunacaklar.
Ya.
Şu anki elit paket programı ya, budur yani.
Aynen öyle hocam.
Dünyada ortaya konan. Hakikaten bu propaganda olarak sunuluyor. Diğerleri de bunlara imrenerek bunu yapmaya yöneliyor.
Ya.
Arkadaşlarımız vardı, Fatih'te oturuyorduk falan. Bunlar bizim gibi Taşra'dan gelmiş İslamcı arkadaşlar. Sonra biraz para kazandılar. Levent'te iki katlı bir villada iş yapmaya başladılar. Orada köpek aldılar. Köpek gezdirmeye başladılar. Bakın yani yaşam tarzı nasıl bir şey, görüyor musunuz yani? Çünkü oradakilerin çoğu elit olanların bir köpeği vardır yani. Onu gezdiriyordur falan, böyle değişik bir tür
evet,
olarak vardır. Bu bir şey yani, bir yaşam tarzının dayatması bu.
Hocam,
o sınıfa dahil olmanın bir imajı, bir göstergesi.
Aynen öyle.
Şimdi bu sokak köpeklerini.
Hocam kısa bir ara verelim isterseniz.
Evet.
Programımızın ikinci bölümünde hem sokak köpekleriyle devam edelim. Uyuşturucu meselesini de konuşacağız. Yine sokak
yani
bir meselesi
o,
de o.
Şeyi de diyelim. Dücane Bey diyordu, İslamcılar bisiklete binemez, binmeyi bilmez. Tam tersine İslamcılar paralı olunca köpeklerle dolaşmaya başlıyorlar yani. Bunu da söyleyelim.
Kıymetli dostlarımız, şimdi Düşünce Günlüğü programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından bu sokak köpekleri, hayvan sevgisi meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Bir konumuz daha var. O da yine sokaklarda artan uyuşturucu kullanımı. Onu da konuşacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli dostlarımız, tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde sokak hayvanlarını, insanımızda artan hayvan sevgisini, bunun hangi ihtiyaçtan doğduğunu, bir takım sakıncaları konuşuyorduk. Yine devam edeceğiz. Ayrıca bu bölümde yine sokağı ilgilendiren bir haber. Aslında uyuşturucu kullanımı da çok artıyor. Onu konuşacağız. Hocam biraz devam edelim.
Evet.
Sokak hayvanları ile ilgili birkaç
Şimdi sözünüz daha var. Hakikaten başka önemli bir beçesi var. Şu an pratikte yaşadığımız çok ciddi bir sorun. Sokakta köpekler var ve bu köpekler birçok insana zarar veriyor. Bu köpeklerle mücadele yönteminde ciddi sakatlıklar var. Bakın Konya'da güzel bir altyapı kurulmuş.
Barınak açılmış.
Barınak açılmış. Bir sürü para yatırılmış oraya vesaire. Ama onu çalıştıran insanlar, kullandıkları yöntemler ciddi bir biçimde sorunlu. Dolayısıyla yaptığın o yatırım da boşa gitmiş oluyor. O nedenle Türkiye'de tabii yaptığımız altyapı imkanları çok güzel, çok iyi. Ama o imkanları kullanma biçimi, onları yönetme tarzı insanlarla oluyor. Bu da çok değerli bir şey.
Evet.
Bu köpeklerin varlığı ile ilgili tartışmalar Türkiye'nin konjonktürünü yansıtıyor aslında. Her konuda kavga ediyoruz biz. Her konuda aşırıyız. Her konuda siyah ve beyaz. Yani böyle vasat dediğimiz, orta yol dediğimiz, makulluk dediğimiz
çözümler
şeyden
bulamıyoruz.
Uzak duruyoruz. Yani burada insanlar, çocuklar saldırılıyor, öldürülüyor, parçalanıyor. Dolayısıyla bunu yapan köpek türü en fazla kim? Bunlar neden ortaya çıkıyor? Bunlara ciddi bir biçimde ceza verilmeli. Köpeğe ceza veremezsin. O köpekten sorumlu olan kimse onların o cezayı alması gerekir veya paylaşması gerekir. Bir biçimde parasal olarak veya başka bir biçimde artık hukuk ona bir formül bulması lazım. Yine sokakta belediyeler var bundan sorumlu. O zaman bunları alacak, bunlara bir çözüm bulacak. Bunların diyelim doğurganlığına son verecek yöntemler kullanacaklar. Geçici barakalar kurmak yanında diyelim onları yapacaklar. Başka yöntemler ama böyle hayvanı vurarak öldürme olmaz yani. Hayvanın yaşamına son verilecekse onu da yine insani bir biçimde yapmak lazım. İğne dediğiniz bir şey var, yapıyorsun. Hayvan bir acı çekmeden hayatına son verebiliyorsun gerekiyorsa.
Evet.
Ama böyle
İtiraf edilebilir yani.
Kullanmak. Bilmem.
Aslında kısırlaştırılsa
kısırlaştırma
bu
yani,
popülasyon azalacaktır
azalacak,
hocam.
Tabii,
ama kısırlaştırma da yapılmıyor.
Bu yöntemlerin uygulanması lazım. Burada insanlar mesela hakikaten topluma, komşulara, diğer insanlara zarar vermeyecek biçimde çözüm mü bulmak? Yoksa yok, ben böyle düşünüyorum, ben böyle yaşarım, sen karışamazsın. Yani o zaman toplum olamayız. O zaman komşu olamayız. O zaman ortaklaşa yaşamımızı sürdüremeyiz. Bu temelde dediğim gibi yani burada da bir kutuplaşma var. Dikkat ediyorsanız. Hayvanlarla ilgili ciddi bir meselemiz var ve bunu serin kanlı bir biçimde konuşarak çözümler bulmak yerine bunu kavgaya çeviriyoruz.
Evet.
Sosyal medya üzerine kavga ediyor insanlar. Hakikaten yeniden Twitter'a döndüm, baktım. Ya uzak durmaya çalışıyorum. Herkes birilerini azarlıyor, birilerini tehdit ediyor, birilerine hedef gösteriyor. Birisini küçümsüyor, birisini aşağılıyor. Yani o zaman buna hiç dikkat etmeyecek şey. Diyelim ki mesul olan kurumlarımız kimse, güvenlik, bunun güvenliğini sağlayan, bunun zararlarını önlemeye çalışan, belediyeler mi yetkili, başka şeyler mi? Onlar toplanacak, işte veterineri var, bilmem neyi var, konuşacaklar ve doğru olan neyse hukuka uygun bir biçimde yapmaları lazım.
Evet.
Yapılacak şey o yani.
Evet. Evet.
Yoksa birbirimize zarar
ama
vermeye
devam
edeceğiz.
Ama şu an çözümsüz bir şekilde televizyon tartışmalarının malzemesi yapılmış durumda bir mesele hocam bu. Ama buna gerçekten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın artık hangi bakanlığın uhdesine düşüyorsa bu iş, belediyelerin bir an önce bir çözüm bulması gerekiyor. Hocam teşekkür ederiz.
Tarihte de yaşanmış böyle bir şey İstanbul'da biliyorsunuz.
1910'lu yıllarda.
Bu adaya götürülüyor bütün köpekler.
Evet.
Yaşanıyor zaman
yaşanıyor.
Zaman demek.
Evet hocam. Evet. Hocam diğer bir meselemiz de yine sokakla bağlantılı. Aslında bizim kültürümüzde bu yok ama sokak kötü bir modern zamanlarda kötü bir mekan olarak da algılanmaya başlandı değil mi hocam? Yani korunaksız, güvensiz, ahlaktan yoksun, tehlikeli.
Evet.
Bu da herhalde biraz modern zamanların bir imajı.
Yani doğru. Geleneksel kültürde sokakta hayat çok fazla yok. Var ama mesela...
Esnaf vardır mesela hocam, mahalleyi korur. Tabii.
Mahalle var,
esnaf var. Mahalle sahipsiz değildir
yani. Çarşı var mesela, çarşıya da tam sokak diyemiyoruz. Evet. Sokak bir an önce eve gidilmesi, çarşıya gidilmesi, pazara gidilmesi için kullanılan bir şeydir. Ara alandır.
Evet.
Sokakta çok fazla zaman geçirilmez. Evde avlun vardır, avluda geçirirsin. Çarşıda işte pazarın vardır, pazarda esnafın oturacağı yerler vardır. Camiler vardır, tekkeler vardır.
Evet.
Pazarlar vardır. Sokağın çok fazla bir anlamı yok.
Belki sokağı yeniden bir anlamlandırmak lazım. Şimdi sokak şeyde, kime ait?
Evet. Yani bugün hayat sokaklarda çok geçiyor. Otobüs beklerken, arabaya giderken, işe giderken gezmek için sokağa çıkıyoruz. Yani Elazığ'da Gazi Caddesi diyoruz mesela. Çıkıp turlanıyorsun, yürüyorsun.
Evet.
Hayatın yani sokaklarda çok yoğun geçiyor. Sokaklarda bugün işte madde bağımlılığı, uyuşturucu, terör eylemleri, çetele savaşları, birçok şeyin sahnelendiği bir alana dönüştü.
Bir alana döndü, evet. Hocam şimdi yine sokakla alakalı bir önemli mesele de bu uyuşturucu kullanımı. Yani ciddi şekilde arttı. Gençlerimizi, çocuklarımızı tehdit ediyor. 11-12 yaşına kadar düştüğü söyleniyor uyuşturucu kullanımının. Çok farklı isimleri var bunların. İşte çetelerin, büyük terör örgütlerinin bu işten çok para kazandığı, bu işin ticaretini, transferini onların yaptığı söyleniyor. Orta Doğu'daki en büyük bu uyuşturucu transferi Van'mış hocam. Afganlılar şu an yani Afganistan'ın neredeyse yarı bütçesinin ki başında... İşte El-Kaide'nin olduğu bir memlekette yani çoğu yine bu uyuşturucudan
Taliban
affedersiniz El-Kaide dedim Taliban'ın gelirinin çoğunun bu iş olduğu söyleniyor.
Evet.
Yani Avrupa'da işte bir takım böyle limanlardan Avrupa'da da Marsilya limanıymış hocam İçişleri Bakanımız geçenlerde ya her hafta 5000 kişi yakalıyoruz dedi yani bu konuyla alakalı. 5000 kişi yani çok büyük korkutucu bir rakam. Yani bir taraftan belki İçişleri Bakanlığı bakın biz bu güvenliği sağlıyoruz. Satanları,
bu kadar
transfer edenleri
ediyoruz.
Yakalıyoruz. Çok güçlü bir mücadelemiz var, etkin bir mücadelemiz var demeye getiriyor ama
işin, bir anda da başka bir şey de
yani
açığa vurmuş
oluyor. Çok büyük bir tehlike. Yani bir takım böyle İstatistikler de var hocam. Hani mesela geçen yıl 2021 yılında 159 bin olaya müdahale edilmiş. Yani her yıl böyle %10 artıyor bu uyuşturucu kullanımı. Mesela şöyle bir istatistik daha okumak isterim hocam sizinle. Son 10 yılda uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısı %401. Tedavi merkezlerine ayakta başvuruda %674, yatan hasta sayısında da %381 artış meydana gelmiş.
%600 artış var, tabii. %300 artış var yani.
Yani demek ki %400 cezaevlerinde artış var hocam. Nereden baksanız da %500 ortalamasını alırsak hasta sayısında yani ayakta hastaneye başvuran, yatan, bu işten kurtulmaya çalışan, bu bağımlılıktan kurtulmaya çalışan hasta sayısı var. Son yani 10 yılda böyle bir artış var. Çok korkunç bir rakam. Yani, ben demin şey gibi bir soruyla başlayayım hocam.
Korkunç
yani,
bir rakam bu.
Niye arttı bu? Yani, biz biliyoruz ki yani uyuşturucu bir ilaç değil. Bunun bedenen yani tıbbi meselelerinden önce herhalde bir takım sosyolojik, psikolojik nedenleri var. Bir insan, bir genç niye uyuşturucu kullanmaya başlar hocam? Bizim aile yapımızda, toplumsal yapımızda ne değişti?
Evet.
Yani bu doku nasıl bozuldu? Biz az önce ifade ettiniz, Avrupa'dan gelenler, Almanya'dan gelen gurbetçiler işte bu hayvan, köpek sevgisinden falan bahsederlerdi. Bana çok anlamsız gelirdi ya. Yani bir insan niye evinde işte küçük yani koruma amaçlı bekçi köpeği değil, niye bir süs köpeği besler? Evet. Uyuşturucu da hep öyle duyardık biz. İşte Amerika'da, Avrupa'da, filmlerde görürdük. Bu asla bize uğramaz. Biz böyle bir şey yapmazız derdik. Biz ne oldu da hocam böyle bir değişim yaşıyoruz, dönüşüm
bir,
yaşıyoruz?
Tabii makro bir şey var. Bir de mikro düzlemde bir durum var. Makro olarak bir küresel dünya içine Türkiye daha fazla yerleşiyor. Bu küreselleşme deyince sadece medya falan aklımıza gelmez. Sadece büyük devletlerle ilişkilere girmek değil. Aynı zamanda mafyanın da küresel düzeyde iş yapması demek. Aynı zamanda mafya örgütleri ve terör örgütlerinin yaptığı bu madde bağımlılığı, uyuşturucu ticareti, üretimi, bunun da küresel düzeyde yaygınlaşması demek. Bir defa bununla ilgili bir şey var. Ulaşmak kolay, reklamı kolay. Televizyonlarda efendim, yani televizyon dediğim dizi filmlerde, filmlerde yaygın bir biçimde artık bunlar gösterilmeye başlanıyor. Sosyal medyada bu muhtevalar yayınlanıyor. Gençler evet. Bunları seyrede seyrede herhalde bunlar normal diye algılamaya başlıyor. Çok ciddi çalışmalar yok Türkiye'de. Sosyologların bunlarla ilgilendiğini hiç duymadım. Psikologlar da bunlarda daha yani bilmiyorum fazla.
Yani ferden ferda ilgileniyordur. Yani böyle biri geliyordur.
Toplumda bu niye çıktı, niye yayıldı, evet. Hangi şeylerden kaynaklanıyor? Mesela aile ve şiddet ilişkileri üzerine bir sürü çalışmalar var.
Evet.
Ama şu an Türkiye'de %400-500'den bahsediyorsunuz. Bu korkunç bir yükseliş yani. Bu bir patlama.
Hocam sizinle bu, yaptığımız kadına şiddetin evet, çoğul kökenleri
evet,
araştırmasında da kadına şiddetin evet, bir sebebi bu uyuşturucu kullanımı.
Uyuşturucu kullanımıydı. Evet. Çok doğru. Yani bu ailelerimizi tehdit eden, insanlarımızı, toplumumuzu tehdit eden büyük bir tehdit bakın. Her gün küresel güç deyip mesela Amerika'yı, Avrupa'yı eleştiriyoruz ama en büyük şu an küresel güç olarak bizi tehdit eden başka askerlerin gelip ülkemizi işgal etme durumu değil. Böyle bir şey yok yani bu. Ama uyuşturucuyla bir dönem Çin'e nasıl yaptılarsa bununla bu ülkenin insanlarını hastalıklı, patolojik, efendim uyuşan beyinler, yani uyuşturucu olunca işin iyi gitmez, ailenle işlerin iyi yürümez, çevrende işlerin iyi yürümez, verimli insan olmazsın. Bu toplum bu hale getirmeye çalışıyor bazı şeyler. Belki bunu amaçlamıyorlar ama para kazanmayı amaçlıyorlar. Ciddi paralar kazanıyorlar. Türkiye'ye para giriyor. Ama bu parayla, bu lanetli para, çünkü bu lanetli parayla,
kirli
bu lanet...
Para.
Kirli parayla bu toplum kirleniyor. Bu toplum lanetli hale geliyor. Çok büyük bir mesuliyeti var. Bunun içinde iki faktör var. Bir tanesi terör örgütleri. Yani bu PKK olabilir, IŞİD olabilir, diğer şeyler. İkincisi mafya. Açık bir şey. Dolayısıyla bununla mücadele eden devlet birimlerinin mafyaya karşı mesafeli olması lazım. Devletin, güvenlik birimlerinin, toplumun mafyayı kötü bilmesi lazım. Mafyaya karşı tavırlı olması lazım. Bazı filmlerimizde, bazı dizi filmlerimizde mafya olmak bir ideal olarak gösteriliyor. Böyle dizi film olmaz kardeşim yani. Bunların engellenmesi lazım.
Evet.
Mafya özentili olur mu ya? Mafya kötü şeyler yapan bir şeydir. İnsanları kaçırıyor zorla, silah zoruyla
cinayet
bilmem ne
işliyor.
Yapıyor, cinayet işliyor. Madde bağımlılığı bakın. Sayın Bakan diyor, güzel mücadele etme niteliğini yansıtmaya çalışıyor. Yani mücadele ediyoruz, bu kadar adamı yakalıyoruz. Ama öte yandan da bir korkunç bir gerçeği ifşa ediyor. Bu ülkede her hafta 5000 kişi uyuşturucudan yakalanıyorsa, demek ki bu ülkeyi uyuşturucu batağına sürüklemek için ciddi anlamda bir şey var bu ülkede. Bir durum var, bir gerçeklik var. Bunu görmemiz, bununla karşı karşıya, bunun için bir mücadele stratejisinin, Aile Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın mesela İçişleri Bakanlığı'nın. Önce bunlara iş düşer. Bu konuda bir ortak tutum içine girmeleri gerekir. Şimdi 40 bin kişi afla çıktı. Bunların çoğu zaten uyuşturucuyla ilgili olan insanlardı. Onlar nereye gitti, ne yapıyor mesela? Takip edilmesi lazım evet. Bunların. Türkiye'nin başına çok büyük bir problem getirir bunlar. Hakikaten ailelere acı yaşatır. Ya kimse çocuğunun madde bağımlısı olmasını ister mi? Adam geliyor mesela çalışma hayatı gidiyor. Geliyor annesini babasını dövüyor. Hanımını
annesini,
dövüyor.
Annesini babasını öldürüyor öldüren hocam. Haberler var bununla ilgili.
Paraya el koymak için tabii. Vesaire bilmem ne. Tabii. O nedenle bunlar çok büyük trajik sonuçlara yol açıyorlar. Bu trajik sonuçları ailelerin, insanların, annelerin, babaların, işte kadınların, erkekler çoğunlukla kullanıyor, kadınlar da kullanıyor. Yaşamaması için topyekun bizim bu konuda duyarlı olmamız lazım hakikaten. Devletin, hükümetin bu konuda ciddi önlemler alması gerekiyor. Yoksa efendim ne kadar diğer alanlarda ya refah düzeyimiz artmış bilmem ne ama böyle bir olay yaşadığın zaman bütün o refahın dağılıp gider yani hiçbir anlamı kalmaz.
Ya.
Bunlar nereden geliyor? Bunlar çok yakın arkadaşlardan geliyor yani. Bir yabancı gelip sana uyuşturucu satmıyor yani. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Akraba, arkadaş, üniversitede, kafeteryada, iş yerinde, tamam mı? Bunlar çok yaygın bir biçimde. Ya ne olacak? Bir defa kullan. Esrar yani ottur. Bir zararı olmaz. Bilmem ne. Üniversitede bunlar gittikçe yaygınlaşıyor. Hani o bir hadis var ya, kalbinize bir leke, günah bir leke bıraktı mı o yayılır.
Evet.
Bu da böyle bir şeydir. Sınırı bir
her
çizdin mi?
Her günah bir leke.
Her günah bir leke.
Evet.
Yani sen günah işlemeye karar verdikten sonra önünü alamazsın. Sen günah işlememek için mücadele edeceksin. Burada da esrar şu bu, adım atmayacaksın kardeşim. Ondan uzak duracaksın. O ortamdan uzak duracaksın. O insanlardan uzak duracaksın. Bu kötülüğün azı çoğu olmaz. Bir başladı mı gidiyor ondan sonra. Bu eskiden meyhanelerde bilmem nerelerde yaygın olan bir şeydi. Diskoteklerde falan. Şimdi öyle değil. Normal kafeteryalarda.
Okulun önünde satılıyor.
Okulun önünde satılıyor. Üniversitenin önünde satılıyor. Yani bu nasıl ki bu hükümet, bu iktidar, bu devlet nasıl PKK terörüyle ciddi bir mücadele ortaya koyduysa şu an Türkiye'nin başına en büyük belalardan birisi bu terördür. Bu uyuşturucu terörüne karşı da aynı mücadeleyi ortaya koyması gerekir. Bunu sadece yakalamak değil, bunu örgütleyenleri yakalamak. Bunun başındakileri yakalamak, bunun örgütsel yapısını dağıtmak. Buna karşı mesafe içinde olmak. Bunu kullanan insanlara karşı mesafe içinde olmak. Yani çok iyi sağlık merkezlerini açmışsın. Tedavi ediyorsun. Tamam da yeniden dönüyor.
Evet.
Oraya gelmeyecek biçimde bir mekanizma kurmanız lazım.
Evet. Hocam, önemli. Gençler çok hedef alınıyor dedik. Yani tabii. İşte bu modern dünya hedonizmi çokça vurguluyor. İşte o bedene evet. Ait zevkler, sorumluluklardan kaçma, hayatı tamamen böyle bir mutlu olma hali olarak tanımlama. Yani üzüntü, sıkıntı, onları bir imtihan görüp aşma yetisi kazanmayı aşılamıyor bu modern dünya. Yani bir eğlenelim, mutlu olalım. Gençlerin şu an takıntıları bunlar. Acaba bu biraz da işte o hedonizmi besleyen, bir nevi vücuda zarar veriyor ama işte insanı yani anlatılanlardan ya da işte şu gördüklerimizden anladığım kadarıyla o İşte tasadan, dertten uzaklaştırdığı iddia ediliyor bu tür keyif veren maddeler deniyor hatta bunlara yani zevk tabii. Veren maddeler deniyor. Belki reklam o şekilde yapılıyor. Ne demek istersiniz bu gençlere aslında, bu konuda? Gençler biraz şeyi mi bıraktı hocam? Yani o dünyadaki ya bir mücadele ruhunu mu bırakıyor gençler? Evet, zorluklarla karşılaşılabilir, ölümle, acıyla karşılaşılabilir. Hemen yeniden böyle bir zevkli hayata, mutlu hayata mı dönmek gerekiyor? Bunları aşmak için böyle keyif verici maddeler, uyuşturucular mı kullanmak gerekiyor? Sebeplerden biri de bu gösteriliyor hocam. Ne yani demek istersiniz bu konuda?
Haz meselesi, eğlence meselesi önemli tabii. Yani hazda sınırı aşmak, sınırın ötesine geçmek, insanların kolay kolay yaklaşmadığı şeyleri yapmak. Bakın, uyuşturucu madde bağımlılığıyla eşcinselliğin beraber yükselmesi tesadüfi değil mi?
Kesinlikle.
Tam da dediğim bu konuya karşılık gelen bir pratik, evet, aslında. İkisinde de zevk için olmayanı yapmak, sınırı aşmak. Fuhşiyat deniyor ya Kur'an'da, evet, sınırı,
evet,
aşmaya.
Evet, evet.
İkisi de fuhşiyattır
çirkin
aslında.
Çirkin iş.
Eşcinsellik de fuhşiyattır. Hududu aşıyor. Uyuşturucu kullanmak da fuhşiyattır, evet, aslında. Bu zevkperestlikten kaynaklanan bir şey. Halbuki bir, yani bir Müslüman sınırlarını tanır, sınırlarını bilir. İnsanlar her şeyde tatmin olmaya başlayınca, manevi tatminsizlik yoksa, o zaman maddi tatminsizlikte sınır tanımak istemiyor.
Evet, her şeyi tüketiyor.
Oysa tatminkarlık iki alanlı bir şey. Hem manevi hem maddi.
Evet.
Manevi tatminkarlık olduğu zaman maddi tatminkarlığı da gemler, sınırlar ve orada aşırıya kaçmanı engeller. Manevi tatminkarlık olmadığı zaman bir boşluk her zaman olur. O boşluğu doldurmak için sanıyor ki, ya ben bu tatminkarlığı yaşadım, daha üst bir aşamaya çıkayım, onunla yeniden tatmin olayım. İşte orada kendisi dağıtıyor insanlar. Orada işte fuhşiyata yöneliyorlar. Orada başka suçlara bulaşmaya başlıyorlar. Zamanla onları normal görmeye başlıyorlar yani.
Evet.
Onunla yaşaya normal görmeye başlıyorlar. Onun üzerinde çünkü bir ticaret, bir endüstri, illegal bir endüstri kuruluyor.
Evet.
Bu illegal endüstrinin bir kısmında da işte terör besleniyor, toplumsal hareketlerin bir kısmı besleniyor, devletlerin bir kısmı besleniyor. Mafya babalar, tüccarlar var, bunlar besleniyor. Ama bu bahsettiğimiz yapılara karşı topyekün bu dünya, bu toplum huzurunu kaybediyor, barışını kaybediyor, insanlığını kaybediyor deyip de bunun üzerinde ciddi bir biçimde uzlaşmalara gidilirse, nasıl terör meselesi için konuşuluyorsa, aslında bunlar da uluslararası düzeyde konuşuluyor.
Evet.
Ciddi önlemler alınırsa ancak o zaman bunlarla biz başa çıkabiliriz.
Başa çıkabiliriz.
Yoksa aile olarak, kendimiz olarak sadece nasihatlarla uyarırız, hatırlatırız. Ama gerçek anlamda çözüm üretmek zor yani bu halimizde.
Evet. Hocam inşallah çözüm üretiriz iki meseleye de. Yani sokağın iki meselesi, bu başıboş hayvanlar ve uyuşturucu, evet, meselesine çözüm İnşallah. Üretiriz. Çok teşekkür İnşallah. Ederim değerlendirmeleriniz için.
Sağ olun.
Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programının sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.